Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Malumunuz Ramazan ayında radyomuzun yayın akışındaki değişiklik dolayısıyla programımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Bu uzun sayabilecek aranın ardından tekrardan beraberiz. Dünyada neler olup bittiğine kaldığımız yerden bakmaya devam edeceğiz. Gelişmelerin perde arkasını, bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirmeye dilimiz döndüğünce devam edeceğiz. Ülkemizi ilgilendiren bölgesel gelişmeleri, dış dünyada nasıl okunduğuna bakacağız. Uluslararası siyasi analizlerde neler yazılıp neler çizildiğini değerlendireceğiz hep beraber. Sevgili dinleyenler, hep ifade edildiği gibi hem ülkemizin hem bölgemizin inanılmaz yoğun bir gündemi var ve bu gündem sürekli değişiyor. Ekonomik terimle ifade edilecek olursa gerçekten de inanılmaz bir gündem enflasyonu yaşıyoruz. İskandinav ülkelerinin bir senede yaşadığı gündem yoğunluğunu ülkemiz ve bölgemiz neredeyse bir haftada yaşıyor denebilir. Bu örnekler sürekli gündeme getiriliyor. İşte bu denli yoğun ve değişken gündemli bir coğrafyada sizinle beraber olmadığımız bir ay zarfında gerçekten de pek çok önemli ve sayısız gelişme yaşandı. Bu yoğun gündemin öne çıkanlarını kısaca başlıklar altında hatırlayacak olursak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi yolunda varılan mutabakat son bir ayın en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirmek mümkün. Hemen hemen aynı gün içerisinde Türkiye-Rusya arasındaki buzların eritilmesi konusunda önemli bir adım atıldı hatırlanacağı üzere. Başbakan Binali Yıldırım'ın "düşmanları azaltacağız, dostları çoğaltacağız" açıklamasının ardından ise sırada hangi ülkeler var sorusu gündeme geldi. Normalleşme süreci Suriye'yi ve Mısır'ı da kapsayacak mıydı? Hükümet cenahından gelen açıklamalar barışma sürecinin devam edeceği yönünde. Peki bu nasıl olacak? Mesela darbe lideri Sisi ve 300 binden fazla Suriyelinin katili Esed'e rağmen bu normalleşmenin nasıl formüle edileceği sorusu hala cevabını bulmuş değil. Türkiye'nin dışındaki uluslararası arenada ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının hem İngiltere'ye hem de Avrupa Birliği'ne ne getirip ne götüreceği tartışması son bir ayın diğer önemli gelişmelerinden biriydi. Ve bu tartışma İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı Theresa May döneminde de çok daha hararetli bir biçimde devam edeceği muhakkak. Türkiye'deki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi meselesi ise hem içeride hem de dışarıda gündemin en sıcak tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Savaş bugün bitse bile Suriyelilerin ülkelerine dönmeyecekleri yönünde güçlü bir kanaat var. Peki Suriyelileri ne yapacağız sorusunun cevabı aranıyor. Onları savaşa ve ölüme geri mi göndereceğiz? Burada toplama kamplarında mı tutacağız? Denize mi dökeceğiz? Otobüslere bindirip Yunanistan sınırına mı bırakacağız gibi sorular çerçevesinde bu mesele tartışılıyor. Türkiye'nin atması gereken adımlar ne olmalı? Suriyelilere vatandaşlık verilmesi tartışmasında cevabı aranan pek çok soru var ve bu soruların cevaplarını bulma gayretinde olacağız. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar ise sürüyor. Son olarak Bahos Erdal'ın öldürülüp öldürülmediği meselesi de yoğun gündemin bir diğer tartışma meselesi. Operasyonlarda Türk istihbaratının payı ne? Terör örgütünün lider kadrosuna yönelik tasfiye operasyonlarına içeride ve dışarıdaki yansımaları neler oldu? Bu operasyonlar ABD ve Rusya'ya rağmen mi yoksa onların bilgisi dahilinde mi gerçekleştirildi? Sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Terör örgütüyle ilgili bir diğer konu ise Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütü PYD'ye sergi açmasına izin vermesi. Bir terör örgütünün Avrupa'nın göbeğinde PR çalışması yapılmasına Avrupa Parlamentosu neden izin veriyor? Bunun ne anlama geldiğini ilişkin bir tartışma konusu daha açmış olacağız programımız çerçevesinde. Evet, uluslararası gündemin tartışmalı bu başlıklarını vaktimiz ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Evet, dünya gündemini gündemimize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Program partnerimiz Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımıza Türk dış politikasındaki yeni dönemi konuşarak başlamak istiyoruz. Gerek İsrail gerekse Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılan adımların ardından gündeme gelen Türk dış politikası değişiyor mu sorusu etrafında hem içeride hem dışarıda yoğun bir tartışma yaşanıyor. Türk dış politikasındaki bu değişimin nedenleri, Ankara'yı bu değişime iten sebepler sorgulanıyor. Değişen prensipler mi yoksa üslup mu? İsrail ve Rusya'dan sonra sırada hangi ülkeler var? Normalleşme süreci iddia edildiği gibi Mısır ve Suriye'de kapsayacak mı? Darbe lideri Sisi'nin antidemokratik uygulamaları ve hukuksuzlukları artarak devam ederken Mısır ile nasıl normalleşilecek sorusu gündeme geliyor. Bu bağlamda eli kanlı Esed'e rağmen Suriye ile barışmak ne demek? Tüm bunlara ilaveten bu yeni dönemin bölgedeki krizlerin aşılması noktasındaki etkileri neler olacak soruların cevaplarını arayacağız. Bu normalleşme süreci Suriye'de akan kanı durdurma şansını artıracak mı? Tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Evet kıymetli hocam, öncelikle yeniden merhaba size de.
Merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Malumunuz son dönemdeki gelişmeleri ve hükümet yetkililerinin söylemlerine bakıldığında kamuoyunda Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönemin başladığı yönünde güçlü bir kanaat hakim. Başbakan Binali Yıldırım da düşmanları azaltıp dostlarımızı çoğaltacağız ifadesinde kullanmıştı. Bu çerçevede değerlendiriliyor Türkiye'nin dış politikasının değişeceğini ve değişmekte olduğuna ilişkin değerlendirmelerde Binali Yıldırım'ın bu sözünden hareketle açıklamalarda bulunuyor. Öncelikle Türk dış politikasını değiştiğini kabul edersek bu değişime iten sebepler nelerdir sorumuzla başlayalım.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Türkiye'nin bulunmuş olduğu coğrafi konum ve çevresinde gelişen siyasi olaylar, hatta sıcak çatışmalar adeta bir mahalledeki evinizin civarındaki komşudaki yangına benziyor. Sizin hiçbir dahlinizin olmadığı bir konuda ister istemez etkileri, sonuçları, yansımaları gelip sizi buluyor. Hı hı. Mesela Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de olan hadiseler ve bunun bir türevi olarak işte Rus uçağının düşürülmesi hadisesi. Yani Suriye'de iç savaş olmasaydı Rus uçağı oraya gelmezdi. Türkiye'nin Rusya ile arası açılmazdı. Yani olayı böyle geriye doğru silsile şeklinde götürdüğümüzde. Ancak bu AK Parti hükümetinin 2002 Kasım'ında kurulduğunda bir sloganı vardı. Bütün komşularla iyi, sıfır problem ve kazan kazan politikası. Ancak Rusya ile olan ilişkilere baktığımızda adeta her iki ülke içinde kaybet politikası oldu. Yani bu işten Rusya da her geçen gün zarar görüyordu. Türkiye'de yani kazananı olmayan bir mücadeleydi bu. İsrail ile olan konularda da Türkiye neyin olamayacağını gördü. Yani bütün Arap dünyasının bigane kaldığı bir Filistin sorununda, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşmiş Milletler'de veto yetkisi olan bütün güçlerin ve uluslararası sermayenin arkasında durduğu bir İsrail'den sizin tek başınıza oradaki ablukayı kaldıramayacağını gördü Türkiye. Yani olmayacakları gördü. Peki bundan sonra şunu da gördü. İsrail'in Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu da gördü. Çünkü Doğu Akdeniz'deki doğal gazını Türkiye üzerinden götürmek zorunda. Eğer biz bu boru hattını Türkiye üzerinden götürürsek şu kazancı elde etmiş oluruz. Günümüz dünyasında siz bir ülkeyle savaşmak istemiyorsanız, komşularınızla böyle çok küçük sudan bahaneler yüzünden ilişkilerinizi bozmak istemiyorsanız karşılıklı bağımlılık ilkesiyle ilişkilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bakın Rusya'da bu kadar problem yaşadık, doğalgazı kesemedi. Yani buna karşılıklı bağımlılık, bizim o gaza ihtiyacımızın olduğu kadar onun da
gazı satmaya ihtiyacı
vardı. İşte Türkiye'nin son dönemde aynı anda İsrail ve Rusya'yla yumuşama politikasına girmesindeki sebep de hikmet de bu aslında. Hı hı. Yani çünkü kendinin çıkarmadığı bir kaostan, kargaşadan etkilendi. Belli bir noktaya kadar direndi fakat kendi yani stratejik olarak olaylara baktığınızda bir ülkenin idarecisi, devlet başkanının akıllılığının göstergesi şudur, uzak görüşlünün. Elinizdeki imkanlara bakarsınız ve siz kendi çektiğiniz Yani amiyane tabirle kendi okkanızdan daha fazla işlere girerseniz ülkenizin başını belaya sokarsınız. Tam tersine büyüklüğünüzün orantısı ölçüsünde politika geliştiremezseniz de ülkenizin fırsatlarını iyi değerlendirmemiş olursunuz. Yani Türkiye kendini bir kantara koydu. Ne kadar hükmü olduğunu, neyi ne kadar değiştirip değiştiremeyeceğini ve kimlerin arkasında ne kadar durduğunu acı bir şekilde gördü.
Evet. Tabii şimdi bölge dediğiniz gibi bir yangın yerine dönmüş durumda. Bölge yeniden şekillendiriyor. Türkiye'nin ilkeli bir duruşu vardı. Özellikle insan hakları ihlalleri konusunda gerek Mısır'da işte gerek Tunus'ta işte Arap Baharı süreci zarfında gerek Suriye'de bir oluşum meydana geldi. O oluşumda Türkiye'nin etkisi yoktu açıkçası. Yani oradaki halkların bir diktatör yönetimlerine karşı bir isyanı söz konusuydu. Ve Türkiye'de o bölge ülkelerindeki meydana gelen işte halk ayaklanması diyelim, orada bir tutum belirlemek durumundaydı. O da bir ilkeli tutumdu. İnsan haklarının yanında yer alan, oradaki halkların iradesinin yanında yer alan bir durumdu. Ama o süreç, yani halkların devrimi bir karşı devrimle karşı karşıya kaldı. O karşı devrimi besleyen uluslararası aktörlerin başındaydı. İşte bölgedeki diğer monarşiler, işte Körfez ülkeleri diye ifade edilen devreye girdi. Batı devreye girdi. Ve oradaki işte İslami söylemi olan siyasi akımların başarısız olması için bir karşı devrim başlatıldı. İşte peşi sıra işte Suriye'deki iç savaşta yine Türkiye ilkeli duruşunu devam ettirdi. Esed'e karşı kullandığı uslup bu gidişat değil, ülkeni perişan edersin. Oradaki demokratik hakları karşılaması noktasında bir baskı oluşturdu. Ama Esed yönetimi halkını katletmeye başlayınca Türkiye'de pozisyonunu değiştirdi. Yani bu özellikle Suriye krizindeki gelişmeye bakıldığı zaman Türkiye'yi açığa düşüren ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Daha doğrusu bunu hep ifade ettik geçmiş programlarımızda. Amerika'nın bir Suriye politikasının bir türlü belirleyememiş olması. Yani bugün mesela DAEŞ terör örgütüne yönelik Amerika'nın PYD bir başka terör örgütü üzerinden bir hesaplaşmaya gitmesini konuşuyoruz. Amerika bugün PYD'ye gibi terör örgütlerine sağladığı silah imkanını zamanında işte ılımlı Özgür Suriye ordusuna sağlamış olsaydı bugün Esed'in ayakta kalması mümkün değil ki. O zamanlar ne Rusya devredeydi ne İran devredeydi. Yani Türkiye'yi politika değişikliğine iten unsurların başında Batı'nın ve diğer bölge ülkelerinin bir türlü Suriye konusunda ilkeli durmayışları, yani Suriye halkının yanında durmayışları aslında.
Şu anda aslında halkı insan olarak gören, onları hesaba katan hemen hemen yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üst aklında öyle bir şeyin olduğunu ben acizane düşünmüyorum. Çünkü Amerika'nın politikasızlığı deniyor. Aslında Amerika'nın Suriye ile ilgili bir politikası var. Esed devrilmeli dendi başlangıçta. Fakat Esed devrilince, Baas yönetimi tasfiye edilince Suriye'de gördüler ki yenisinin kurulması çok pahalı bir şey. Yani yeniden bir rejim kurmak. Suriye'nin de o kadar kaynağı yok.
Yani şunu demek istiyorum, yani Esed sonrası Suriye'de, Suriye yönetiminde kimin hakim olacağını Amerika'nın öngörmemiş olmaması mümkün değil. Yani i̇şte, Esed giderse İslamcılar gelir meselesini Amerika'nın tespit edememesi mümkün değil. Ama bir politika değişikliğine gitti. İlk etapta işte kırmızı çizgiler belirledi Amerika Esed yönetimine ilişkin. O kırmızı çizgiler ihlal edildiği halde yapması gerekeni yapmadı ve Türkistan yaptı açıkçası.
Şimdi Türkiye açısından önemi şu burada. Geçtiğimiz günlerde Sikorsky helikopterimiz o bölgedeki Amerika'nın vermiş olduğu o sofistike füzelerle düşürüldü. Evet. PYD ve Kuzey Suriye'deki o kara birlikleri ki DAEŞ'e karşı kullanıyoruz diye vermiş olduğu silahlar. Ki Türkiye bunu söylemişti. Şimdi NATO'nun Türkiye'yi koruması gerekiyordu. Dikkat edilirse bu Suriye Savaşı içerisinde füzeler söküldü gitti Türkiye'de.
Evet.
Yani dolayısıyla şu anda Türkiye'nin kendi askeri imkanlarının dışında DAEŞ'in bombaları düştü. Bizim kilise, yani NATO'dan hiç ses çıktı mı? Eğer NATO'nun stratejik olarak mücadele ettiği bir alanda bir Rus füzesi veya Rus ateşi Ukrayna topraklarına gelmiş olsa, NATO'da eğer Rusya ile mücadele etmeyi stratejik olarak hedef görmüşse bütün dünyayı ayağa kaldırırdı.
Evet.
Bu işleri bir de bu pencereden görmemiz lazım. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız bu konuda.
Evet, dediğiniz doğru. Yani Türkiye'nin belki politika değişikliğine itmesine gereken en önemli nedenler işte bu. Türkiye'nin tehdit olarak önceliklerinin değişmesi, bu PKK terörünün Kobani bir benzerini içeride de Türkiye içerisinde de gerçekleştirme gayretleri, işte hendek siyaseti vesaire. Öte yandan İsrail, ifade ettiğiniz gibi Yahudi lobisinin ki medya üzerindeki, uluslararası medya üzerindeki etkisiyle, yani Türkiye'nin sanki PKK terör örgütüyle savaşmıyor da Kürtlerle savaşıyor tarzındaki algı oluşturmaya çalışması.
Artı DAEŞ'i destekliyor.
Evet, DAEŞ'i destekliyor onunla beraber. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi, Kürtlerle mücadelesi şeklinde sunuldu ki buna Orta Doğu'nun önemli bir medyası da dahil oldu. Sanki Türkiye terör örgütleriyle değil Kürtlerle savaşıyor tarzında takdim edildi. Dolayısıyla Türkiye bu sıkışmışlık halini aşmak için bir politika değişikliğine gitti ki bu Türkiye değil sadece politika değişikliğine giden, diğer bölgesel ve küresel aktörler de.
Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasında ilk günden bugüne ne kadar böyle çark ettiğini, ne kadar politika değiştirdiğini düşünecek olursak, yani Türkiye'nin şu andaki yapmış olduğu değişiklik onların yanında devede kulak kalır yani.
Evet. Şimdi tabii bu normalleşme süreçlerinin ne getirip ne götüreceği tartışılıyor. Özellikle işte İsrail Türkiye normalleşmesinin belki Mısır özelinde bir takım etkileri olabileceği, en azından Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi noktasında hem Amerika'nın hem İsrail'in devreye girebileceği, Suudi Arabistan'a ilaveten. Onun sonuçları önemli ama Suriye üzerinden görmeye çalışalım hadiseyi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi Suriye'deki krizin aşılması noktasında ne gibi etkileri var? Yani Türkiye'deki çıkan bir takım analizlerde Türkiye-Rusya krizi öncesinde Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin geleceğine ilişkin bir mutabakatın sağlanmış olabileceği iddia ediliyordu diplomatik kulislerden sızan bilgiye göre. Bundan sonra da bu mutabakatın Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinden sonra tekrardan devreye girebileceği iddia ediliyor. Ne dersiniz?
Şimdi,
nasıl bir formül
Suriye
bulunabilir?
Suriye hadisesinde Türkiye'yi İran ve Rusya ile bir noktaya getiren tek konu Suriye'nin kuzeyinde şu anda PKK'nın, işte Suriye uzantısı PYD'nin oluşturmaya çalıştığı bir koridor. Şimdi rejim kendini ayakta tutabilmek için, işte düşmanlarını azaltıp kendi yandaşlarını çoğaltmak için ne yaptı? Hiç önceden vatandaşlık vermemiş olduğu oradaki Kürt nüfusa bütün tanklarını, silahlarını bıraktı ve onları bir şekilde işte size özellik verdik, kanton kurmanıza göz yumuyoruz dedi. Ancak son tahlilde şunu unutmayalım. Eğer Suriye'de bugün Esed rejimi ayakta kalmaya karar vermişse, dünyanın diyelim ki hegemon güçleri, Esedli bir Suriye olacaksa, İran ve Rusya asla ve kata Suriye'nin kuzeyinde ne özerk bir bölge isterler ne de Kürtleri görmek isterler.
Evet.
Şu an taktiksel olarak kullanıyorlar bunları. Ve Türkiye'de Esedli veya Esedsiz Suriye'nin geleceğinde bu yönüyle, çünkü sizin bütün Arap dünyasıyla önünüze bir bariyer gelen Irak sınırından ta Akdeniz'e kadar bir koridor. Bunun olmasını Türkiye kabul edemez. Dolayısıyla bu yönüyle Rusya'nın da İran'ın da Türkiye'nin de ortak olduğu noktalar var. Zaten dış politikada siz hiçbir ülkeyle %100 mutabık olamazsınız. Hı hı. Çünkü her ülkenin kendi milli çıkarları ve öncelikleri vardır. Ne olur asgari müşterekler. İşte asgari müştereklerde işte bu PYD PKK konusunda Türkiye'nin Suriye ile olan, işte Suriye konusunda Rusya ile belli noktalarda mutabık kaldığını görebiliyoruz. Ancak Amerika ve Avrupa Birliği'nin hala İsrail'in kuyruğuna takılarak bölgenin imarının tersine yıkımının bir süre daha gitmesi ve Amerikan seçimlerinin sonuçlanmadan da Amerika'nın bir inisiyatif almayacağını aylar öncesinden söylemiştik. Zaten Amerika inisiyatif aldığında da geliyor, yakıyor, yıkıyor, değiştiriyor, gidiyor. Her neyi yapacaksa. Şu anda Avrupa Birliği'nden hiç kimse bir şey beklemesin. Avrupa Birliği, yani tırnak içinde söylüyorum, yani mahalledeki kadınların dedikodu yapıp da bir şeyleri eleştirmesi gibi sürekli bir demeç verir ve hiçbir sadra şifa operasyon yapmaz Avrupa Birliği. Yani oradan hiç kimse bir medet ummasın.
Ya hem siyasi anlamda hem de sanki askeri anlamda da buna güç yetiştirecek bir kıvamda da değil açıkçası.
NATO toplantısı vardı Varşova'da. İşte Amerika'daki hadiseler nedeniyle Obama Amerika'ya dönünce NATO toplantısının hiçbir şeyi kalmadı, esprisi kalmadı. Yani Amerika'yı çektiğiniz zaman ortada NATO kalmıyor.
Evet.
Yani Avrupa Birliği'nin hepsini toplasanız Amerikan'ın hükmü kadar yok NATO içerisinde.
Evet, yani bu normalleşme hadisesini ifade ettiğiniz gibi bir dostluk olarak anlamak değil de işte çıkar ilişkisi bağlamında değerlendirmek lazım.
Biraz keskin olacak ama ben İsrail'le olan ilişkilerin normalleşmesini şöyle görüyorum. Hani şerrinden emin olma. Yani İsrail'den hangi hükümet gelirse gelsin, yani Türkiye'nin böyle dost olması veyahut da çok böyle dostane ilişkilere girmesi ve sırtını ona dayaması mümkün olabilecek bir şey değildir. Hangi iktidar Türkiye'ye gelirse gelsin. Ama ülkeler arasında belli kurallar çerçevesinde, yani siz onlara istihbarat yardımı yapmazsanız biz de size şunu yaparız, siz bunu yapmazsanız bunu yaparız gibisinden belli noktalarda durdurabilmektir. Çünkü medya ve finans faktörünü göz ardı etmemek gerekiyor bütün dünyada.
Ya tabii Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi çerçevesinde dillendirilecek bir hadise de, o hadiseye bakış açısı da bir de Filistinler açısından bakmak lazım. Yani özellikle Gazze'de ve yine Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yaşadığı bir problem var. Özellikle Gazze'deki abluk altındaki Filistinlilerin müthiş bir sıkışmışlık hali var. O sorunun çözülmesi lazım. Türkiye-İsrail ilişkilerinin askıda kalmış olması onların derdine derman olmuyor açıkçası. Bir şekilde onların sıkıntılarının hafifletilmesi lazım. Bunun da yolu diplomasi kanallarının açık olmasıyla mümkün. Evet, yani belki Türkiye ablukayı kaldıramadı ama oradaki yaşayan Gazililerin öyle veya böyle bir nefes alması için bir fırsat meydana getirdi. Bu demek değildir ki Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi, Türkiye'nin bundan sonra İsrail'e karşı bu ablukayı kaldırılması noktasında sessiz kalacağı, bir çaba içerisinde olmayacağı anlamına da gelmiyor açıkçası. Bundan sonra da Türkiye her zaman olduğu gibi Arap dünyasının Filistin konusundaki tutarsızlığı, ilgisizliği karşısında son derece, özellikle son dönemde inanılmaz fedakarlıklarda bulundu. Bundan sonra da bu fedakarlıklarda bulunmaya devam edecektir. İnşallah çok daha Gazze'liler açısından, Filistinler açısından iyi günler gelir diye.
Orta Doğu'yla ilgili vaktimiz varsa bir cümle ilave etmek isterim.
Lütfen.
Şimdi bu İsrail'le olan ilişkilerin normalleştirilmesinin bir başka boyutunu da şöyle düşünmemiz gerekiyor. İşte hep söylerler, büyük resme baktığımızda küresel aktörlerin tıpkı Avrupa orta çağında işte o 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları gibi onlarca yıl süren ve işte Katolik Protestan savaşları vardır Avrupa'nın tarihinde ve karanlık orta çağ olarak nitelerler. İşte bugün bizim yaşadığımız coğrafyayı Şiileri birazcık güçlendirip palazlandırarak karşılarına da Sünni diye işte bu Selefi ve IŞİD dediğimiz, ben bunları merdiven altı İslam olarak nitelendiriyorum. Yani 3 yıl önce mahallenin serserisi olan delikanlı bugün bakıyorsunuz mücahit olmuş. Sizi, beni beğenmiyor. İşte şu, bu zındıktır, bu kafirdir, bu şudur fetvası verip gidip adam öldürüyor. Biz bunlarla bir yere varamayız. Dolayısıyla Batı'nın gözünde de işte Sünnilerle Şiilerin çatışması gibi gösteriyor. İşte Türkiye'nin işte bu bataklıktan kendini birazcık geri çekip mesela Irak'ta Sünniler, Şiiler, Kürtler, Türkmenler var ama bunların arasındaki sıkıntılarda Türkiye eskiden hep ara bulucu konumundaydı. Filistinlerle İsrailler arasındaki konularda da öyleydi. Mesela Arapların tarafı belliydi. Türkiye İsrail'le ilişkilerini bir nebze düzelttiği zaman işte bu Filistin-İsrail sorununda bir ara bulucu misyonunu tekrar elde etmesi az bir hadise değildir. Çünkü Arap ülkelerinde bunu yapacak bir inisiyatif görülmüyor bugün itibariyle. Evet. İran'ın da tutumu yanlı ve mezhepçi bir anlayışla dolu dizgin gidiyor. Hiçbir kendi milli stratejik çıkarı ve bu mezhepçi anlayışının dışında diğer dünyaya hiç öyle bir makul görüşü yok.
Evet.
Bu Türkiye'ye kalıyor.
Evet. Tabii bu yine bu normalleşme araya gitmeden önce özellikle Esed'le normalleşme konusunda nasıl olacağı, nasıl formüle edileceği konuşuluyor. Dün itibariyle Başbakan Binali Yıldırım'ın BBC'ye verdiği demeçte Esed olduğu sürece bu normalleşmenin olmayacağını ifade etmişti. Tabii merak edilen bir diğer soru Mısır ile ilişkiler nasıl normalleşecek? Özellikle dün yayınlanan insan hakları raporlarında Mısır yönetiminin, diktatör yönetiminin son dönemde inanılmaz bir insan hakları ihlallerini ihlal etmeye devam ettiği ifade ediliyor. Özellikle bugün Arap basınına çıkan haberler de vardı. Yani devrime karşı devrime destek veren solcu ve liberallerin de tam bir hayal kırıklığına uğradığı ifade ediliyor. Yani sadece İslamcılar tırnak içerisinde darbe almış değil.
Elbette.
Darbe karşıtı bütün çevreler Mısır yönetiminden, Sisi yönetiminden inanılmaz bir muzdaripler. Bu pozisyondaki Mısır'la Türkiye nasıl
i̇şte
normalleşecek?
Türkiye'nin deneyip de başaramadığı iki konudan birisi İsrail'in Gazze'deki ablukayı kaldırmasını denedi ve gücü yetmedi. Hı hı. Yine Mısır'daki darbenin gayrimeşru olduğunu dünyaya duyurdu. Yani gayrimeşru olan bir darbenin, yani hırsıza hırsız dedik, hiç kimseye inandıramadık.
Evet, evet.
Dolayısıyla Türkiye baktı ki, yani siz deliler ülkesinde tek akıllıysanız bir süre sonra çıldırmamanız mümkün değil. Hı-hı. Şu anda Türkiye'de Orta Doğu denkleminde hep söyleriz, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır, hı-hı, bu dörtlüsü vardır. Yani bu ülkelerin aynı anda hepsiyle birlikte kötü olamazsınız.
Evet.
Mutlaka. Hı-hı. Bir belli asgari müşterekleriniz olması lazım. Türkiye'de en azından ilişkileri böyle Mursi döneminde olmasa bile normal asgari müştereklerde Mısır'la baktı ki darbeciyi gönderemiyor. Buna gücü yetmiyor. Asgari takım ilişkileri geliştirmeye
evet,
devam
bakalım
edecek.
Yakın zamanda alt düzeyde de olsa bir temas olacak. Belki Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın ve Amerika'nın devreye girmesiyle Mursi ve arkadaşları yönelik hukuk ihlallerine ilişkin bir geri adım söz konusu olursa Türkiye-Mısır ilişkilerinde de bir normalleşme görülebilir kanaatindeyiz. Bu hafta belki bir haftadan da daha fazla hem içeride hem de dışarıda yoğun biçimde tartışılan bir diğer konu mültecilere vatandaşlık verilmesi meselesi. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan kiliste yaptığı bir konuşmada Suriyeli sığınmacıları muhacir yani kardeş olarak gördüğünü, isterlerse onlara Türk vatandaşlığı verileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması Türkiye'deki 3 milyonu geçkin Suriyelilerin geleceğinin ne olacağı tartışmasında beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada ülkemde Suriyeli istemiyorum tarzında çirkin denebilecek bir ırkçı denebilecek bir kampanya başlatılırken muhalefet de sert itirazlarını dillendirdi bu açıklamaya ilişkin. Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğini seçim vaadi olarak açıklayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda en sert eleştiriyi getirenlerin başında geldi. Cumhurbaşkanının başkanlık için 1,5 milyon seçmeni bulduğunu iddia etti Sayın Kılıçdaroğlu. Ardından da bunun halka sunulması teklifinde bulundu Sayın Kılıçdaroğlu. Halkların kardeşliğini savunduğunu iddia eden HDP ise Erdoğan, Alevilerin ve Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlere bu nüfusu yerleştirecek ve demografik yapıyı değiştirmek istiyor tarzında bir ithamda bulundu. MHP ise daha milliyetçi duruşu çerçevesinde hadiseye bakarak vatandaşlık meselesine karşı çıktı. Hükümet yetkilileri ise vatandaşlık verilecek mülteci sayısını tespit edilen kriterler sebebiyle 30 ila 300 bin arasında olacağını, bu rakamın üzerine çıkılmayacağını belirttiler. Kıymetli Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok boyutlu bir mesele, mültecilere vatandaşlık verilme meselesi.
Göç ve mülteci konusu bizim üniversitedeki
evet,
ders konumuz, ilgi alanımız. Hı-hı. Lisansüstü eğitimde seminer konularıdır bunlar. Hı-hı. Fakat Türkiye'de maalesef şu anda halk arasında şöyle bir konu var. Size soruyorlar Beytullah Bey, siz bunların vatandaşlığa geçmesine taraftar mısınız? Hı-hı. Evet, siz işte Erdoğancısınız. Hı-hı. Değilseniz Erdoğan karşıtısınız. Hı-hı. Yani böyle çok basite indirgenen ve adeta işte kahve muhabbetlerine dönüştürülen bir konu. Halbuki 10 yıllara yayılacak stratejik önemi ve derinliği olan bir konudur. Önce bilgilendirme mahiyetinden şunu ifade edeyim. 1517'den 1918'e kadar Suriye bizim toprağımızdı ve Suriye'deki insanlar da 401 yıl bizim vatandaşımızdı. Tekrar ediyorum. Bugün Halep'teki, Şam'daki insanlar 401 sene bizim vatandaşımızdı. 98 yıldır da sınırımızın dışında kaldı. Eğer biz Mondros'u imzalamasaydık şu anlar onlar zaten Türkiye vatandaşı olacaklardı.
Evet.
Bu tespiti yapalım.
İkincisi, göz ardı edilen bir hatta bilinmeyen bir
yani böyle bir tespit yapalım. Bakın 401 yıl bunlar bizim vatandaşımız oldu.
Evet.
İkincisi, Almanya ve Amerika, Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri İstanbul'da ofisleri vardı. Şu anda Hatay'da da Antep'te de ofis açmaya başladılar. Nitelikli insanları çaktırmadan götürüyorlar. Şimdi Türkiye 3 milyon insana yaklaşık 5 yıldır bakıyor. Hani biz bunu Allah rızası için bakıyoruz ama bunun bir de eğer buradaki nitelikli insanlar deyince herkesin aklına işte akademisyen, işte doktor, avukat, mühendis geliyor. Halbuki Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri kalifiye eleman yok. Berberde tıraş oluyorum, çırağı yok. Marangozun çırağı yok. Dolayısıyla Suriye'den gelen çok sayıda böyle nitelikli kalifiye eleman var. Bayramda Konya Beyşehir'e gitmiştim ki Beyşehir'deki hadiselerin olduğu sıralarda ben oradaydım. Yani bir tatlıcı Halep'ten gelmiş, öyle bir tatlı yapıyor ki damak zevkiniz, yani hiç yemediğiniz bir lezzet. Yani pastanede bir usta olmuş adam. Bir başkası değişik bir sektörde size katkıda bulunuyor. Siz bu insanlara çifte vatandaşlık vererek hem Suriye ile olan ilişkilerinizi geliştirmiş olursunuz hem de zaten yani 40 liraya amelenin çalıştığı bir işte 20 liraya çalışan bu niteliksiz insanları sanırım devlet de almayacaktır. Onlar da ülkelerine döneceklerdir savaş bittikten sonra. Şu anda 3 milyon insan içerisinde yaklaşık 300 binlik Türkiye'ye artı değer katılacak insanların vatandaşlığa geçirilmesi konusunun bugüne kadar gündeme getirilmemesi Türkiye adına bir eksikliktir.
Evet, yani kıymetli hocam çok ekonomik boyutuyla gündeme getirdiniz ama bir de insani boyutu var. Yani bu insanlar
daha onlara geçmedik daha. Yani ekonomik olarak ya
bu insanların kamplarda ilelebet yaşama gibi bir durumu yok. Yani bugün İsmet Berkan'ın yazısında da vardı. Bu insanları biz asimile mi edeceğiz, entegre mi edeceğiz? Yani bu insanlar o bölgede yaşadığı sürece ciddi problemlerin çıkmaması mümkün değil. Yani sosyolojik açısından problemlerin çıkmaması mümkün değil. Yani bu başka bir istatistik daha yayınlandı. İsterseniz o istatistiklere de bakarak söylerim. Yani bu insanların çok büyük bir bölümü çocuklardan oluşuyor. Ali Saydam'ın yazısında vardı zannedersem. Evet, şöyle bir bakayım. Serap Özer'in, doçent doktor Serap Özer'in ve bazı akademisyenlerin birlikte hazırladığı raporda 3 milyondan fazla insanın 2 milyonunu yaklaşık çocuklar oluşturuyor, tahmin ediyor.
Genç ve çocuklar.
Evet, bu çocukların %74'ü ailesinden birini kaybetmiş. Yani 4 kişiden 3'ü yetim ya da öksüz. %79'u askeri çatışmaya tanıklık etmiş. Çocuklara sormuşlar, hayatınızdaki sizin dışınızdaki birine yönelik fiziksel veya silahlı bir darbeye şahit oldunuz mu? %59'u evet demiş. Çocukların %44.3'ü stres veren olaylardan 5 veya daha fazlasını yaşamış. %18'i bu olaylardan 7 veya fazlasını yaşamış. Yani böyle çapraz sorularla çocukların, oradaki çocukların çok büyük bir bölümünün depresyon ölçeğinde klinik bir vaka haline geldikleri söyleniyor. Yani bu kadar böyle depresyon altındaki çocukların ileride sosyal anlamda sorunlarının da çözülmemesi halinde Türkiye açısından da ciddi bir problem ortaya çıkartacağı bir vaka yani.
Rehabilite edilmesi gerekiyor.
Rehabilite edilmesi gerekiyor.
Bir diğer konu TOKİ'den ev verilecek deniyor. Zaten TOKİ'den ev verildiği zaman herkese 10 yıl, 20 yıl vadeli ve taksitle ödenir bu. Kimseye bedava TOKİ bugüne kadar ev vermedi. Bundan sonra da Suriyeliler de dahil olmak üzere vermez. Vermesini de doğru bulmam açıkçası. Yani insanlar oturduğu evin parasını öderler. Suriyeliler de o kadar bedavacı insanlar değil. Bu bayram bir camide karşılaştım bir Suriyeli göçmenle Konya'da. İngilizce öğretmeniymiş. Lübnan'da tercümanlık yapıyordum diyor. Şimdi Beyşehir sanayisinde çaycılık yapıyorum diyor. Ve hiç kimseden ben yardım kabul etmem hocam diyor. Yani ben zekat sadaka alır mısın? Bana diyor yardım edecekseniz diyor işte tercüme varsa yapayım diyor. İş varsa yapayım. Yani çok da onurlu insanlar birçoğu.
Çok
yani
doğru.
ben diyor belli bir düzeyim var. Hı hı. Çok daha garibanları var. Zekatınız, sadakanız varsa onları ben kabul etmem diyor. Hı hı. Yani dolayısıyla biz Suriyeli deyince heyyola, evet, herkesi aynı kefeye koyuyoruz.
Bir de bütün Suriyelilerin hemen böyle vatandaşlık için atlayacağı
sıraya
söyleniyor.
Sıraya geçeceği gibi düşünüyorum.
Yani bugün öğrenci Suriyeli arkadaşlarımız var. Yani bu hadiselerden sonra onun görüşünü de sordum. Diyor ki, yani Beytullah abi diyor, şayet diyor bu Suriyeliler ve Türkler arasında bir fitne unsur olacaksa bu vatandaşlık meselesi, olmaz olsun diyor.
Olmaz,
olmaz
evet,
olsun diyor.
Ya tıpkı Beytullah Bey, sözünüzü kesmiş gibi oldum, kusura bakmayın. Tıpkı İngiltere'de bu referandum öncesinde Türkler geliyor, hı, Avrupa Birliği'ni işgal edecek gibi. Hı hı. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne yarın girse 70 milyondan Allah aşkına kaç kişi gider Avrupa'ya?
Evet.
Herkesin işi, hı, gücü, kurulu düzeni var. Hı. Yani Suriye'de de barış ortamı olduğu zaman, hı, Kahire ekseriyeti gidecek de bir kısmı da kalacaktır. Evet. Zaten siz onlara vatandaşlık vermeseniz de belli yasal olmayan yollarla yine kalmaya devam edecektir.
Evet. Tabii hadisenin bir başka boyutu da, Suriye'nin geleceği açısından bir başka boyutu da, Suriye Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Samir Hafez'in, hı, sıklıkla altına çizdiği bir hadise, Suriye'nin boşaltılıyor tehlikesine dikkat çekmişti. Yani evet, bu çok daha büyük tehlike olduğunu ifade etmişti. Gerçekten de öyle. Yani bu hadise aslında Irak için de geçerli. Irak'ta işte Bağdat'ın veya da Şiilerle Sünnilerin birlikte yaşadığı bölgelerde Sünnilerin tasfiyesi operasyonunun tehdidine dikkat çekilmişti. Sayın Sami Hafez de Mısır, Suriye özelinde, özellikle Şam'da mesela İran'ın ve Esed rejiminin bazı bölgeleri boşalttığı, yani böyle rastgele bombalama hadiselerinin de özünde yatan şey oranın boşaltılması. Yani hem Türkiye'ye bir yük olarak bir maliyet çıkartıyor Esed rejimi, hem de o bölgelerin demografik yapısını, mezhebi anlamdaki, evet, demografik yapısını da değiştirmeye yönelik bir adım olarak görüyor. Dolayısıyla oradaki mesela Suriyelilerin, önde gelen Suriyeli kişilerin Suriye'nin boşaltılmaması noktasında, burada kalmaları noktasında telkinleri de vardı. Bu açıdan da bakıldığı zaman da Suriyelilere vatandaşlık verilmesi hadisesinin Suriye'nin geleceği açısından da ciddi riskleri taşıdığını ifade etmek gerekir.
Ona çifte vatandaşlık diyelim de, evet, yani sürekli, hı, mesela Almanya Türkiye arasındaki hadiselerde olduğu gibi, yani senenin bir kısmında Türkiye'de kalsın, bir kısmında Suriye'ye gitsin. Hı. O iki ülke arasında ekonominin, ticaretin ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde köprü olsun. Niye biz bunlardan korkuyoruz ki?
Evet, isterseniz diğer konuya geçelim hocam. Biraz vakit, evet, hızlı ilerliyor. Bu PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar bu haftanın dikkat çeken gelişmeleriydi. Bu anlamda işte Bahos Erdal'ın hala da öldürülüp öldürülmediği konusu tartışılıyor. Öldürüldüğünü dahil teyit edilme noktasında bir takım eksikliklerin olduğu söyleniyor. Ama aynı zamanda Bahos Erdal'ın terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden hayatta kaldığını teyit etme noktasında da bir eksiklik söz konusu. Bu belki çok daha önemli. Yani ölmediyse teyit edilmesi çok daha kolay olmasına rağmen henüz hayatta olduğu teyit edilemiyor. Dolayısıyla öldürülmüş olma ihtimali çok daha yüksek. Bugün başka bir şey daha vardı. PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik bir operasyonda Fethi Şarlatan isminde bir PKK-KCK alan örgütlenmesi çerçevesinde oluşturulan HPG'nin Kuzey Alan sorumlusu teröristin Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarda yaralandığı ve hastanede öldüğü ifade ediliyor. Bu lider tasfiyesi örgüt tabanında ciddi bir çözülmeyi de beraberinde getirir mi, veyahut da muhtemel sonuçları ne olur sizce?
Şimdi Türkiye'nin 20 Temmuz'da başlayan ve PKK'ya yönelik önce şehirlerde, şimdi kırsalda devam eden hareketi kısa sürede PKK'nın bir şekilde saha etkinliğinin sona erdirilmesiyle son bulacaktır. Ancak buradaki tehlike şu, gözden kaçan tehlike. Bugün Bahos Erdal öldürülüyor ve bunu Türkiye'nin de gücünü gösteriyor. Yani oradaki Telhamis ekibine de istihbaratın destek verdiği de söyleniyor. Bu askeri teknoloji ve istihbarat anlamında bir başarı. Fakat aynı zamanda bir tehlike şunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekmeğini yiyen, İstanbul'da oturan ve Türkiye'nin doğusunda batısında yaşayan 30 yaşın altındaki birçok Kürt genci hala kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ne aidiyetten çok Bahoz Erdal'ın yasını tutabilecek, resmini asabilecek noktaya gelmiş. Evet. Duygusal bir kırılma var burada. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa askeri olarak onların en güçlü oldukları işte Cizre'de, Nusaybin'de, Şırnak'ta ne hale geldiğini gördünüz. Yani onlar birilerinin maşası. Yani PKK dedikleri şey Kürt hareketinden çok Ermeni hareketidir. Ancak biz yavaştan yavaştan 30 yaşın altındaki, 40 yaşın altındaki Kürt gençlerinin duygusal olarak kırılmasını önleyici bir takım önlemler almak zorundayız. Onu da burada not etmemiz gerekiyor. İsterseniz vaktimiz azaldı. Bu diğer konular var.
Evet, evet.
İngiltere, Amerika'daki...
İsterseniz Amerika ile mi İngiltere ile başlayalım? İngiltere'de ciddi bir dönüşüm yaşıyor. İngiltere tabii Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra bugün itibariyle yeni bir dönem başladı. Theresa May dönemi. Bu Theresa May'in kabinesinde tartışılan Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi oldukça tartışılıyor İngiliz medyası. Boris Johnson için dışişleri getirilmesi açısından hayal kırıklığı olduğunu ifade ediyor ve özür diliyor dünyada. Çünkü Boris Johnson büyük dedesi Türk bir isim.
Evet.
Ve ilginç çıkışlarıyla, böyle aykırı çıkışlarıyla belli söylemleri anlamında da medyaya verdiği fotoğraflar açısından da öyle. Şimdi şeyle başlayalım isterseniz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin dışarısında kalması ve bu Theresa May'in döneminde Müslümanlar açısından kaygı verici bir durum olduğu da ifade ediliyor ki böyle Dışişleri Bakanı'nın da aykırı bir tip olması, PKK'ya özellikle sempati gözüyle baktığını ifade etmiş bir ismin ve Türkiye'ye yönelik özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda Türkiye üzerinden yürüttüğü kampanyayla gündeme gelen bir Dışişleri Bakanı ile Türkiye İngiltere ilişkilerine ilişkin neler tahmin edilebilir?
Şu anda İngiltere demeyelim, Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden artık dönüşü olmayan bir şekilde ayrılma kararı alındı. Bunun en önemli yansıması Birleşik Krallık'ın Amerika ile olan ilişkileri biraz daha sıkı fıkı olacaktır. Çünkü bir yerle ayrılıyorsanız başka yerle ilişkileriniz gelişecek. İkinci bir yansıması 1709'da Birleşik Krallığa dahil edilen İskoçlar hiçbir zaman İngiliz hakimiyetini kabul etmediler.
Evet.
Ve muhtemelen İskoçlar önümüzdeki süreçte Birleşik Krallık'tan ayrılıp Avrupa Birliği'ne girmek isteyeceklerdir. Bu da o Britanya adasının içerisinden o kuzey bölümünün çıkması Çözülmesi. Demektir. Yani kendisi Avrupa Birliği'nden ayrılırken bu arada burada Avrupa Birliği'nin dağılmasından çok Birleşik Krallığın dağılması gibi bir gerçekle İngiltere yakın bir gelecekte yüzleşeceğe benziyor. Bu da kaçınılmaz bir durum.
Yani kaybedenin İngiltere olması muhtemel.
Muhtemeldir. Çünkü İngiltere aslında bir şey açtı. Yani nasıl diyeyim, kumarda bir rest çekersiniz. Karşı tarafta sizin restinizi rest çekince boşa düşersiniz. İngiltere aynen onu yaşadı. Yani referandumdan sanki %52 evet çıkacaktı. Avrupa Birliği'nin tepesinde boza pişirecekti ama tersi durum oldu. Şimdi geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Bu İngiltere için çok da hayırlı olmayacaktır diye düşünüyorum. Türkiye ile olan ilişkilerine geldiğinizde de İngiltere artık bu saatten sonra Türkiye dahil olmak üzere Amerika ve çevresindeki Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle eskisi kadar öyle küstahça ilişkilere girme lüksü kalmadı. Bir daha makul politikalar izleyeceğini tahmin ediyoruz.
Evet, yani Başbakan Binali Yıldırım dün BBC'ye verdiği demeçte de Dışişleri Bakanı soruldu. O da Allah ıslah etsin ifadesini kullandı. Biz de inşallah Allah ıslah eder düşüncesiyle.
Yani bekleyip göreceğiz bazı noktalarda.
Evet,
bir de Amerika meselesi var.
Evet, Amerika meselesine girelim. Tabii Amerika'nın şimdi böyle bir zenci baharına doğru sürüklendi ifade ediliyor. Özellikle bu zencilerle beyazlar arasındaki gerilimin karşılıklı şiddet eylemlerinin sonunda, yani o derece ki kimi siyahi gruplar, hatta silahlı siyahi gruplar Amerika'nın bir bölgesine doğru göçe zorluyor veyahut da telkinde bulunuyor ki oradaki beyazları çıkartalım, orada ekonomik anlamda, evet, özgürlüğümüzü kazanalım, ve bağımsızlığını ilan edelim tarzında ifadeler var. Yani sosyal medyada da karşılıklı böyle ithamlar var. Amerika'nın bir ırk savaşına doğru sürüklendiği yorumları yapılıyor. Ne dersiniz? Zenci Bahar'a yakın mıdır?
Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün için 325 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Bunun %12'si zencilerden oluşuyor. Yani 35-40 milyon siyah derili insan var. Bunlar Afrika kökenliler. Amerikan ortalamasına göre en az eğitimli olanlar, en fakir olanlar, suçlu oranların, hapishanelerdeki oranların en yüksek olduğu ve birçoğu da gettolarda yaşıyorlar. Toplu halde itilmiş, kakılmış insanlar. Hı hı. Ve bunlar da zaten bir öfke birikimi söz konusu. Bir de Amerikan yasalarına göre işte polisin dur ihtarına uymadığınız zaman tak diye vuruyor sizi. Hı hı. Yani işte o siyahi bir gencin arabasının torpido gözünden ruhsatını almaya çalışırken vurduğu söyleniyor. Ve artık bunlar medyada haber olarak çıktıkça oradaki zenci nüfusta da büyük bir öfke birikimine sebep oluyor. Ve nitekim işte Amerikan ordusunda da bir süre görev yapan bir zenci sniper 5 polisi birden öldürdü. Şimdi Amerikalılar, hı hı, zencilerin öldürülmesinden korkmuyorlar. Bu zenciler bir gün her öldürülen zenciye karşı bir polis öldürürse bu iş nereye varır ondan korkuyorlar. Ve dikkat edin, o 5 polisin cenazesine Obama gitti. Ama öldürülen o zencilerin çok da fazla değerin olmadığını görüyorsunuz. Evet, ve hala değersizler yani.
Evet, yani siyahi başkan siyahiler için ağlamadı ama beyazlar için
yani
ağladı.
Dolayısıyla Amerika'da paranız kadar konuşursunuz.
Evet, yani Obama açıkçası hem Müslümanlar açısından Müslüman olduğu iddia edilen dedesi, en azından Müslüman olduğu iddia edilen Obama, Müslümanlar açısından da dünya Müslümanlar açısından da hayal kırıklığı. Kırıklıydı. Herhalde Amerika'daki siyahi Amerikalılar açısından da bir hayal kırıklığı denebilir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ya vakit çok hızlı aktı. Evet. Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütüne açtığı sergiyi konuşacaktık. Ama bu Avrupa'nın iki yüzlülüğü herhalde bu son değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Bir Dünya Gündemi programının daha böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak ümidiyle. Esen kalın efendim.